Dördüncü bölüm. Flourish and Bloats'ta. Kovukta hayat, Private Drive'dekinden olabildiğince farklıydı. Dursley'ler her şeyin temiz, tertipli olmasını isterdi. Weasley'lerin evi ise ağzına kadar tuhaf ve beklenmedik şeylerle doluydu. Harry mutfak şöminesinin üstündeki aynaya ilk kez bakıp da ayna ona
''Gömleğini içine sok, pasaklı!''
diye bağırdığında şok geçirdi. Tavan arasındaki gulyabani etrafı fazla sessiz bulunca uluyor ve boruları düşürüyordu. Fred ve George'un yatak odasından gelen küçük patlamalarsa tamamen normal sayılıyordu. Ancak Harry'nin Ron'ların evindeki hayata ilişkin olarak en sıra dışı bulduğu şey konuşan ayna ya da şıngırdayan gulyabani değildi. Oradaki herkesin onu seviyor görünmesiydi. Mrs. Weasley çoraplarının durumu için yaygara kopardı durdu. Her yemekte tabağını dördüncü kez doldurup onu yemeye zorladı. Mr. Weasley yemekte Harry'nin yanına oturmasını seviyordu. Böylece onu Muggle hayatı hakkında sorularla bombardıman ediyor, elektrik prizleri ve posta servisi gibi şeylerin nasıl çalıştığını sorabiliyordu. Harry bir telefon vasıtasıyla onunla konuşurken
''Büyüleyici''
derdi.
''Muggle'ların sihirsiz idare etmek için buldukları yöntemler... Çok ustaca. Gerçekten.
Harry, kovuğa geldikten yaklaşık bir hafta sonra güneşli bir sabah Hogwarts'tan haber aldı. O ve Ron kahvaltıya indiklerinde Mr. ve Mrs. Weasley ile Ginny çoktan masaya oturmuşlardı. Ginny, Harry'i gördüğü anda yulaf lapası kasesine yanlışlıkla çarpıp büyük bir gümbürtüyle yere düşürdü. Ginny, Harry bir odaya her girişinde ona buna çarpmaya çok yatkın görünüyordu. Kaseyi almak için masanın altına daldı ve yüzü batan güneş renginde masanın altından çıktı. Harry bunu fark etmemiş gibi yaparak oturdu ve Mrs. Weasley'nin ona verdiği kızarmış ekmeği aldı.
''Okuldan mektuplar''
dedi Mr. Weasley. Harry ve Ron'a sarımsı parşömenden adresleri yeşil mürekkeple yazılmış birbirinin eşi zarflar uzatarak.
''Dumbledore burada olduğunu zaten biliyor Harry. O adamın da gözünden hiçbir şey kaçmaz. Size de var.''
dedi pijamalarıyla ağır ağır içeri giren Fred ve George'a. Hepsi mektuplarını okurken birkaç dakikalık bir sessizlik oldu. Harry'ninkinde her zaman olduğu gibi 1 Eylül'de King's Cross istasyonundan kalkacak Hogwarts Express'ine binmesi isteniyordu. O yıl Harry'e gerekecek yeni kitapların da bir listesi vardı. İkinci yıl öğrencilerine şu kitaplar gerekli olacaktır. Temel Büyüler Kitabı, Sınıf 2, Miranda Goshawk. Ölüm Perisini Kovalamak, Gilderoy Lockhart. Gulyabanilerle Gezip Tozmak, Gilderoy Lockhart. Cadalozlarla Tatiller, Gilderoy Lockhart. İfritlerle Geziler, Gilderoy Lockhart. Vampirlerle Seyahatler, Gilderoy Lockhart. Kurt Adamlarla Yollarda, Gilderoy Lockhart. Yetiyle Geçen Yıl, Gilderoy Lockhart. Kendi listesini okumayı bitirmiş olan Fred, Harry'ninkine bir göz attı.
''Senden de Lockhart'ın bütün kitaplarını alman istenmiş.''
dedi.
''Karanlık sanatlara karşı savunma dersinin yeni hocası onun hayranı olmalı. Bahse girerim bir cadıdır.''
Fred tam bu noktada annesiyle göz göze geldi ve derhal tabağındaki marmelatla ilgilenmeye başladı. George da annesiyle babasına çabucak bir göz atarak
''Bunlar hiç de ucuza mal olmaz.''
dedi.
''Lockhart'ın kitapları sahiden de pahalıdır.''
''Eh, idare ederiz.'' dedi Mrs. Weasley ama dertlenmiş görünüyordu. ''Ginny'yi almamız gerekenlerin çoğunu ikinci el alırız diye düşünüyorum.'' Harry, ''Aa!'' dedi Ginny'ye. ''Bu yıl Hogwarts'a başlıyor musun?'' Kız başını salladı. Alev rengi saçlarının diplerine kadar kızardı ve dirseğini tereyağı tabağına soktu. Neyse ki bunu Harry'den başka gören olmadı. Çünkü o sırada Ron'un büyük abi Percy içeri girmişti. Giyinmişti bile. Hogwarts sınıf başkanı Rosetti de örgü yeleğine iğnelenmişti.
''Herkese günaydın''
dedi Percy çabucak.
''Güzel bir gün.''
Geriye kalan tek iskemleye oturdu. Ama hani neredeyse o an yerinden sıçrayıp altından tüyleri dökülmüş gri bir tüy fırça çıkardı. En azından Harry böyle sanmıştı. Ta ki onun nefes aldığını görene kadar.
Errol!
Dedi Ron. Gevşemiş baykuşu Percy'den alıp kanadının altından bir mektup çıkararak.
Nihayet Hermione'nin cevabını getirmiş. Ona yazıp seni Dursley'lerden kurtarmaya çalışacağımızı söylemiştim.
Errol'u arka kapının hemen içindeki bir tüneye taşıdı ve üzerinde durdurmaya çalıştı. Ama hayvan hemencecik tünekten düştü. Ron da içler acısı diye mırıldanarak onu bulaşıkların suyu süzülsün diye koydukları tezgaha yerleştirdi. Sonra da Hermione'nin mektubunu açtı ve yüksek sesle okudu.
Sevgili Ron ve Harry, eğer oradaysan umarım her şey yoluna girmiştir ve Harry de iyidir ve umarım onu evden çıkarmak için yasa dışı bir şey yapmamışsındır Ron. Çünkü bu da Harry'nin başını derde sokar. Sahiden kaygılandım. Eğer Harry iyiyse lütfen bana hemen haber ver. Ama belki başka bir baykuş kullansan daha iyi olur. Çünkü ikinci bir teslimatın bunun içini bitireceğini düşünüyorum. Ders çalışmakla meşgulüm tabii.
Nasıl olabilir ki? Dedi Ron dehşet içinde.
Tatildeyiz.
Ve önümüzdeki çarşamba yeni kitaplarımı almak için Londra'ya gidiyoruz. Niye Diagon yolunda buluşmayalım? Mümkün olan en kısa zamanda bana neler olduğunu bildir. Sevgiler, Hermione. Mrs. Weasley masayı temizlemeye başladı.
Eh, bu da pek güzel duruyor. Biz de gidip sizin öteberinizi o zaman alırız. Bugün ne yapacaksınız?
Harry, Ron, Fred ve George tepeye tırmanıp Weasley'lerin sahibi oldukları küçük bir çimenliğe gitmeyi planlıyorlardı. Burası onları aşağıdaki köyün gözünden saklayacak ağaçlarla çevriliydi. Yani çok yükseğe uçmadıkça burada Quidditch antrenmanı yapabilirlerdi. Gerçek Quidditch topları kullanamazlardı. Çünkü bir tanesi kaçıp da köyün üstünden uçarsa bunu açıklamak zor olurdu. Onun yerine birbirlerine yakalasınlar diye elmalar atıyorlardı. Şüphesiz en iyi süpürge olan Harry'nin Nimbus 2000'ine sırayla bindiler. Ron'un eski kuyruklu yıldızı ise oralarda uçan kelebekler tarafından bile geçiliyordu. 5 dakika sonra süpürgeler omuzlarında tepeyi tırmanıyorlardı. Percy'ye onlara katılmak ister mi diye sormuşlar ama o çok işi olduğunu söylemişti. Harry şimdiye kadar Percy'yi sadece yemek saatlerinde görmüştü. Günün geri kalanını odasına kapanmış halde geçiriyordu. Fred kaşlarını çatarak
"Keşke ne işler çevirdiğini bilsem."
dedi.
"Her zamankinden farklı davranıyor. Sınav sonuçları senden bir gün önce geldi. 12 SBD almış, gene de övünüp durdu sayılmaz."
George, Harry'nin yüzündeki şaşkın ifadeyi görünce
"Sıradan büyücülük düzeyi."
diye açıkladı.
"Bill'in de 12 tane vardı. Dikkat etmezsek ailede bir öğrenciler başkanı daha olacak. Bu utanca dayanabileceğimi sanmıyorum."
Bill, Weasley'lerin en büyük oğluydu. O ve bir küçüğü Charlie artık Hogwarts'tan ayrılmışlardı. Harry ikisiyle de tanışmamıştı. Ama Charlie'nin Romanya'da ejderhalar üzerine inceleme yaptığını, Bill'in de Mısır'da Büyücüler Bankası Gringotts için çalıştığını biliyordu. George bir süre sonra
"Annemle babamın bu yıl bütün okul gereçlerimizin parasını nasıl karşılayacaklarını bilmiyorum."
dedi.
"5 takım Lockhart kitabı. Ve Ginny'nin de bir cübbeye, bir asaya, her şeye ihtiyacı var."
Harry hiçbir şey söylemedi. Kendini biraz tuhaf hissediyordu. Londra'da Gringotts'ta yer altındaki bir mahzende annesiyle babasının ona bıraktığı küçük bir servet yatıyordu. Tabii bu para yalnızca büyücülük dünyası için geçerliydi. Galeonları, sickle'ları ve natları muggle dükkanlarında kullanamazsınız. Gringotts'taki hesabından Dursley'lere hiç söz etmemişti. Sihre ilişkin her şeye duydukları dehşetin koca bir altın yığınını da kapsamına alacağına inanmıyordu. Mrs. Weasley ertesi çarşamba sabahı hepsini erkenden uyandırdı. Adam başı yarım düzine pastırmalı sandviçi çarçabuk yedikten sonra paltolarını giydiler. Mrs. Weasley de mutfağın şöminesinin üstündeki bir saksıyı kaldırıp içine baktı.
"Soğumuz azalıyor, Arthur."
diye içini çekti.
"Bugün biraz daha almamız gerek."
"Eh, peki. Önce konuklar.
Önden buyur Harry'ciğim.
Ve saksıyı ona ikram etti. Harry onlara baka kaldı. Hepsi gözünü ona dikmişti.
Ne yapmam gerekiyor?
Diye kekeledi. Ron birden
uçuş tozuyla hiç uçmamış
dedi.
Kusura bakma Harry, unuttum.
Hiç mi?
Dedi Mr. Weasley.
Ama geçen yıl okul gereçlerini almak için Diagon yoluna nasıl gittin?
Metroyla.
Sahiden mi?
Diye sordu Mr. Weasley hevesle.
Yürüten merdiven var mıydı? Tam olarak nasıl oluyor da...
Şimdi değil Arthur, dedi Mrs. Weasley. Uçuş tozu çok daha çabuk canım. Ama hey tanrım, daha önce hiç kullanmadıysan...
Fred.
Bir şey olmaz anne,
dedi.
Harry, önce bizi gözle.
Saksıdan bir tutam ışıl ışıl parlayan toz aldı. Ateşin önüne geldi ve tozu alevlere savurdu. Ateş bir kükreyişle zümrüt yeşiline döndü ve yükselerek Fred'in boyunu aştı. Fred dosdoğru ateşin içine girerek
''Diagon yolu!''
diye bağırdı ve yok oldu. George da elini saksıya sokarken Mrs. Weasley Harry'e ''Açık seçik konuşmalısın canım'' dedi. ''Ve doğru ızgaraya çıkmaya da dikkat et.''
''Doğru ne?''
dedi Harry endişeyle, ateş kükreyip George'u gözden uzaklaştırırken.
''Bir sürü büyücü ateşi var. Ama açık seçik konuştuğun sürece...''
''Bir şey olmaz Molly. Merak etme.''
dedi Mr. Weasley. Kendisi de uçuş tozu alarak.
''Ama canım, ya kaybolursa? Teyzesiyle eniştesine durumu nasıl açıklarız?''
Harry, ''Aldırmazlar.'' diye güvence verdi ona. Bir bacanın içinde kaybolursam Dudley bunun harika bir espri olduğunu düşünür. Üzülmeyin siz.
Peki. Öyleyse sen Arthur'dan sonra git, dedi Mrs. Weasley.
Şimdi ateşe girince nereye gittiğini söyle.
Ve dirseklerini vücuduna yapıştır,
diye akıl verdi Ron. Mrs. Weasley, gözlerini de kapat, dedi. Yoksa kurum...
Rahat dur,
dedi Ron.
Yoksa yanlış şömineden çıkarsın.
Ama paniğe kapılıp erken de çıkma. Fred ile George'u görene kadar bekle.
Harry bütün bunları aklında tutmaya çalışarak bir tutam uçuş tozu aldı. Ateşin yanına yürüdü. Derin bir nefes alarak tozu alevlere savurdu. Bir adım attı. Alev ılık bir meltem gibiydi sanki. Ağzını açtı. Açar açmaz da epeyce sıcak kül yuttu.
Diagon yolu,
dedi öksürerek. Sanki dev bir tapa deliğinden aşağı çekiliyormuş gibi hissetti kendini. Çok hızlı dönüyor gibiydi. Kulaklarında sağır edici bir gürleme vardı. Gözlerini açık tutmaya çalıştı ama yeşil alevlerin fırıl fırıl dönmesi midesini bulandırdı. Dirseğine sert bir şey çarpınca sıkıca yanına yapıştırdı. Hala topaç gibi dönüyordu. Şimdi soğuk eller yüzünü tokatlar gibiydi. Gözlüğünün arkasından gözünü kısıp bakınca flu bir şömine seli gördü. Arkalarındaki odalara da şöyle bir göz attı. Pastırmalı sandviçler midesinde çalkalanıp duruyordu. Keşke dursa dileğiyle gene gözlerini yumdu ve sonra soğuk bir taşa yüzüstü düştü. Gözlüğünün sarsıldığını hissetti. Başı dönerek yara bere içinde baştan aşağı kurumla kaplı yavaşça ayağa kalktı. Kırık gözlüğünü gözüne tuttu. Yalnızdı. Ama nerede olduğu konusunda en ufak fikri yoktu. Bir tek koca, loş bir büyücü dükkanını andıran bir yerin taş şöminesinde durduğunu anlamıştı, o kadar. Ama buradakilerin hiçbiri Hogwarts okul listesinde yer alacak cinsten şeyler değildi. Yakınındaki cam bir muhafazada bir yastık üzerine kurumuş bir el, kan lekeli bir iskambil destesi ve ona dik dik bakan bir cam göz duruyordu. Kötülük saçan maskeler duvarlardan aşağı pis pis bakıyordu. Tezgah üzerinde çeşit çeşit insan kemiği vardı. Tavandansa paslı, sivri uçlu aletler sarkıyordu. Daha da beteri, Harry'nin tozlu dükkan vitrininden gördüğü karanlık, dar sokakta kesinlikle Diagon yolu değildi. Buradan ne kadar çabuk çıksa o kadar isabet olurdu. Şöminenin tabanına vurduğu burnu hala sızlayan Harry, çabucak ve sessizce kapıya yöneldi. Ama daha yolun yarısına gelmeden vitrinin öbür yanında iki kişi belirdi.
Bir tanesi Harry'nin kaybolmuş, kuruma bulanmış ve kırık gözlük takmış haldeyken görmek isteyeceği son kişiydi. Draco Malfoy. Harry hızla etrafı kolaçan etti. Sol yanında kocaman siyah bir dolap gördü. Ok gibi içine dalıp kapıları çekti, dışarıyı gözleyecek küçük bir aralık bıraktı. Birkaç saniye sonra bir zil çaldı ve Malfoy dükkana girdi. Arkasından gelen adam olsa olsa babasıydı. Aynı solgun sivri yüze, oğlununkinin eşi soğuk kurşuni gözlere sahipti. Malfoy sergilenen şeylere tembel tembel bakarak geçti ve tezgahtaki bir zili çaldı. Sonra da oğluna dönüp
''Hiçbir şeye elini sürme, Draco''
dedi. Cam göze elini uzatmış olan Malfoy ''Bana bir armağan alacağını sanıyordum'' diye cevap verdi. Babası parmaklarıyla tezgah üzerinde trompet çalarak
''Sana bir yarış süpürgesi alacağımı söyledim''
dedi. ''Bina takımında olmadıktan sonra ne anladım bundan?'' Malfoy'un somurtkan ve huysuz bir hali vardı. ''Harry Potter'a geçen yıl bir Nimbus 2000 alındı. Gryffindor'da oynasın diye Dumbledore özel izin verdi. O kadar iyi bile değil. Sadece meşhur olduğu için. Alnında aptal bir yara izi olduğu için meşhur.''
Malfoy kafatası dolu bir rafı incelemek için eğildi. ''Herkes onun akıllı olduğunu düşünüyor. Yara izi ve süpürgesiyle harika Potter.''
Mr. Malfoy oğluna susturmak isteyen bir bakış attı.
''Bana bunu 10 kereden fazla söyledin. Seni uyarıyorum. Harry Potter'dan hoşlanmıyor görünmek hiç de tedbirli bir davranış değil. Hele bizim cinsimizin çoğu ona Karanlık Lord'un yok olmasını sağlayan kahraman gözüyle bakarken. Ha, Mr. Burgeon.''
İki büklüm bir adam yağlı saçlarını elleriyle arkaya yatırarak tepkine kapıldı.
''Ve görüyorsunuz, bu zehirlerden bazıları insanda sanki... ''Anlıyorum efendim, elbette.''
dedi Mr. Burgeon.
''Bir bakayım. Bunu alabilir miyim?''
diye araya girdi Draco. Yastıktaki kurumuş eli gösteriyordu.
''Ah, şanlı el.''
dedi Mr. Burgeon. Mr. Malfoy'un listesini bırakıp Draco'nun yanına koşturarak.
''İçine bir mum koyarsanız sadece sahibine ışık verir. Hırsızlarla soyguncuların en iyi dostu. Oğlunuz zevk sahibi, beyefendi.''
Mr. Malfoy soğuk soğuk
''Umarım oğlum hırsız ya da soyguncudan daha iyi bir şey olur, Burgeon.''
dedi. Mr. Burgeon hemen düzeltti.
''Estağfurullah efendim, saygısızlık etmek istemedim.''
Mr. Malfoy daha da soğuk bir edayla
''Ama okulda notları yükselmezse...''
diye ekledi.
''Belki de elinden gelen tek şey bu olur.''
Draco, ''Benim kabahatim değil ki.'' diye cevabı yapıştırdı. ''Öğretmenlerin hepsinin gözdesi var. O Hermione Granger.''
''Ailesi büyücü olmayan bir kızın her sınavda seni alt etmesinden utanırsın sanıyordum.''
''Hah,'' dedi Harry kendi kendine. Draco'nun hem utanmış hem de kızgın görünmesine sevinmişti. Mr. Burgeon yağlı sesiyle
''Her yerde aynı.''
dedi.
''Büyücü kanı gittikçe değersizleşiyor.''
Mr. Malfoy
''Benim için değil.''
dedi. Uzun burun delikleri tir tir titriyordu. Mr. Burgeon yerlere kadar eğilerek reverans yaptı.
''Benim için de değil efendim. Benim için de değil. Madem öyle, belki de listeme dönebiliriz.''
diye lafı kısa kesti Mr. Malfoy.
''Hala acelem var, Burgeon. Bugün başka yerde önemli işler beni bekliyor.''
Çekişe çekişe pazarlık etmeye başladılar. Harry ise Draco satılık eşyaları inceleyerek adım adım saklandığı yere yaklaşırken kaygıyla onu izledi. Draco uzun bir cellat ipi kangalını incelemek için durdu ve görkemli bir opal kolyeye iliştirilmiş kartı aptal aptal sırıtarak okudu. ''Dikkat! Dokunmayın. Lanetlidir. Bugüne kadar sahibi olmuş 19 Muggle'ın canını aldı.'' Draco döndü ve tam önündeki dolabı gördü. Adım attı. Sapını tutmak için elini uzattı.
''Tamam.''
dedi Mr. Malfoy tezgahtan.
''Gel, Draco.''
Draco geriye dönünce Harry alnını koluyla sildi.
''İyi günler Mr. Burgeon. Yarın malları almaya gelmeniz için sizi malikaneye bekliyorum.''
Kapı kapanır kapanmaz Mr. Burgeon de yağlı tavırlarını bir yana bıraktı.
Sana iyi günler Mr. Malfoy. Eğer anlatılanlar doğruysa bana malikanende saklı olanların yarısını bile satmadın demektir.
Mr. Burgeon melun melun homurdanarak arka odaya gidip gözden kayboldu. Harry belki gelir diye bir dakika bekledi. Sonra elinden geldiği kadar sessizce dolaptan dışarı kaydı. Cam muhafazaların yanından geçti ve dükkan kapısından dışarı çıktı. Kırık gözlüğünü yüzüne yapıştırarak etrafa bakındı. Tamamen karanlık sanatlara adanmış dükkanlardan oluşuyormuş gibi görünen kasvetli, dar bir sokağa çıkmıştı. Az önce çıktığı dükkan, Burgeon ve Burks, en büyükleri gibiydi. Ama karşıda, kirli bir vitrinde, kuruyup küçülmüş kafatasları sergileniyordu ve iki kapı aşağıda da içinde devasa kara örümceklerle capcanlı bir kafes vardı. Pejmürde görünüşlü iki büyücü, bir kapı aralığının gölgesinden onu gözlüyor, mırıldanarak konuşuyorlardı. Kendini diken üstünde hisseden Harry gözlüğünü düz tutmaya çalıştı ve umut etmeye neden olmadığı halde gene de buradan çıkmanın bir yolunu bulmayı umut etti. Zehirli mumlar satan bir dükkanın üzerindeki eski tahta sokak tabelası ona Nocturne yolunda olduğunu söylüyordu. Bunun bir faydası olmadı çünkü Harry daha önce böyle bir yerin adını hiç duymamıştı. Weasley'lerin şöminesindeki ateşte ağız dolusu külün gerisinden yeterince açık konuşamamış olmalıydı. Sakin kalmaya çalışarak ne yapabileceğini düşündü. Tam o sırada kulağının dibinde bir ses "Kaybolmadın ya tatlım!" deyince de yerinden zıpladı. Önünde yaşlı bir cadı duruyordu. Korkunç bir şekilde insan tırnaklarına benzeyen bir tepsi taşıyordu. Ona pis pis gülerek yosunlu dişlerini gösterdi. Harry geriye çekildi. İyiyim, teşekkürler, dedi. Ben sadece...
Harry! Burada ne yaptığını sanıyorsun sen?
Harry'nin yüreği hopladı. Cadının da kendisi hopladı. Bir dolu tırnak ayaklarına doğru şelale gibi yağdı. Hogwarts bekçisi Hagrid muazzam cüssesiyle dimdik kabarmış sakalının üstünde parıldayan böcek karası gözleriyle uzun adımlar atarak onlara doğru gelirken cadı ona lanet okudu. Rahatlayan Harry,
"Hagrid!"
dedi karga gibi bir sesle.
"Kayboldum, uçuş tozu."
Hagrid Harry'nin ensesinden yakaladı ve cadıdan uzaklaştırdı. Elindeki tepsiyi de savurdu. Cadının çığlıkları dolambaçlı sokak boyunca parlak güneş ışığına erişene kadar onları izledi. Harry uzakta kar beyazı mermer bir bina gördü. Gringotts Bankası. Hagrid onu dosdoğru Diagon yoluna götürmüştü.
"Üstün başın berbat,"
dedi boğuk bir sesle. Harry'nin kurumlarını öyle kuvvetle silkeledi ki az daha onu bir eczanenin dışındaki ejderha gübre variline yapıştırıyordu.
"Nocturne yolunda sinsi sinsi dolaşmak. Bilmiyorum, tekinsiz bir yer Harry. Kimsenin seni orada görmesini istemezsin."
Harry, "Bunun farkındayım," dedi. Hagrid tekrar üstünü süpürmeye kalkışınca da ona şaşırtmaca verip kurtuldu. "Dedim ya, kayboldum. Peki sen burada ne yapıyordun?"
"Et yiyen sümüklü böcek kovucusu arıyordum,"
diye homurdandı Hagrid.
"Okulun kıvırcık salatalarını mahvediyorlar. Tek başına değilsin ya."
"Weasley'lerle kalıyordum. Ayrı ayrı düştük," diye açıkladı Harry. "Gidip onları bulmam gerek." Birlikte sokaktan aşağı doğru yola koyuldular. Harry yanı sıra koşar gibi yürürken Hagrid'in o muazzam çizmelerinin her adımı için onun 3 adım atması gerekiyordu. Hagrid,
"Ne oldu da bana cevap vermedin hiç?"
diye sordu. Harry Dobby'yi ve Dursley'lerin yaptıklarını açıkladı.
"Kahrolasıca muggle'lar,"
diye homurdandı Hagrid.
"Bilseydim..."
"Harry! Harry, buradayım!"
Harry kafasını kaldırınca Hermione Granger'ın Gringotts'a çıkan beyaz basamakların tepesinde durduğunu gördü. Gür kestane rengi saçları ardında uçuşarak onların yanına aşağı koştu.
"Gözlüğüne de ne oldu?"
"Merhaba Hagrid."
"Ah, ikinizi yeniden görmek ne harika. Gringotts'a geliyor musun Harry?"
"Weasley'leri bulur bulmaz," dedi Harry.
"Fazla beklemeyeceksin,"
diye sırıttı Hagrid. Harry ve Hermione etraflarına baktılar. Ron, Fred, George, Percy ve Mr. Weasley kalabalık sokaktan son sürat geliyorlardı.
Harry!
Dedi Mr. Weasley soluk soluğa.
Sadece bir baca öteye gitmiş olsan diye umut ediyorduk.
Kafasının pırıl pırıl parlayan saçsız bölümünü kuruladı.
Molly çok endişelendi. O da şimdi geliyor.
Nereye çıktın? Diye sordu Ron. Hagrid haşin bir edayla
Nocturne yolu
dedi.
Müthiş
dedi Fred ve George bir ağızdan. Ron hasetle
bizim oraya gitmemize asla izin ve
dedi.
Herhalde verilmez
diye homurdandı Hagrid. Mrs. Weasley dört nala göründü. Bir elinde deli gibi çantasını sallıyordu. Ginny ise öbür elini ancak tutunabilmişti.
Ah Harry, ah canım, her yere gitmiş olabilirdin.
Soluk almaya çalışarak çantasından koca bir elbise fırçası çıkardı ve Hagrid'in temizleyemediği kurumları süpürmeye koyuldu. Mr. Weasley Harry'nin gözlüğünü aldı, asasıyla bir dokundu ve yepyeni halde geri verdi.
Artık gitmem gerek,
dedi Hagrid, Mrs. Weasley elini sıkarken.
Nocturne yolu ha? Eğer onu bulmuş olmasaydın Hagrid.
Hogwarts'ta görüşürüz.
Sonra da başı ve omuzları tıkış tıkış oradan uzaklaştı. Harry, Gringotts merdivenlerini tırmanırlarken Ron ve Hermione'ye
"Bilin bakalım Burgin ve Burks'ta kimi gördüm?"
dedi.
Malfoy ve babası.
Arkalarından gelen Mr. Weasley
"Lucius Malfoy bir şey aldı mı?"
diye sordu hemen. "Hayır, satıyordu." Mr. Weasley ürperten bir memnuniyetle
"Demek kaygılanmış."
dedi.
"Ah, Lucius Malfoy'u herhangi bir nedenle yakalamayı nasıl isterdim?"
Kapıda reverans yapan bir cin cüce onları bankaya buyur ederken Mrs. Weasley
"Dikkat et Arthur,"
dedi haşin haşin. "O aile insanın başına dert açar. Beceremeyeceğin işin altına girme."
"Demek sen benim Lucius Malfoy'la başa çıkamayacağımı sanıyorsun."
Mr. Weasley incinmişti. Ama Hermione'nin annesiyle babasını görür görmez dikkati dağıldı. Büyük mermer holü boydan boya dolanan bankonun başında durmuş, Hermione'nin onları tanıştırmasını bekliyorlardı. Mr. Weasley sevinçle
"Ama siz Muggles'ınız,"
dedi.
"Beraber bir içki içmeliyiz. Neymiş bakalım bu? Aa, Muggle parası değiştiriyorsunuz. Molly bak."
Heyecanla Mr. Granger'ın elindeki 10 sterlinlik banknota işaret etti. Weasley'ler ve Harry başka bir Gringotts cincircüyesi tarafından yer altındaki mahzenlere götürülürken Ron Hermione'ye
"Burada buluşuruz,"
dedi. Mahzenlere cin cücelerin sürdüğü ve bankanın altındaki tüneller boyunca uzanan minyatür raylarda hızlı hızlı giden arabalarla ulaşılıyordu. Harry, Weasley'lerin mahzenine kadar olan kelle koltukta yolculuktan pek keyiflendi. Ama mahzen açılınca kendini Nocturne yolunda olduğundan da kötü hissetti. İçeride küçücük bir gümüş sickle yığını ve sadece bir altın galeon vardı. Mrs. Weasley önce köşe bucakta kalan olmasın diye yokladı. Sonra da hepsini çantasına süpürdü. Harry mahzenine vardığında kendini daha da kötü hissetti. Avuç dolusu madeni parayı çantasına doldururken içeridekileri gözden saklamaya çalıştı. Dışarı mermer merdivenlere yeniden çıkınca ayrıldılar. Percy yeni bir tüy kaleme ihtiyacı olduğu konusunda belli belirsiz bir şeyler mırıldandı. Fred ve George Hogwarts'tan arkadaşları Lee Jordan'ı görmüşlerdi. Mrs. Weasley ve Ginny elden düşme elbiseler satan dükkana gidiyorlardı. Mr. Weasley, Granger'ları bir içki için Leaky Cauldron'a götürmekte ısrar edip duruyordu. Mrs. Weasley, Ginny ile yola çıkarken "Okul kitaplarınızı almak için hepimiz bir saat sonra Flourish and Blotts'un önünde buluşuruz," dedi. İkizlerin arkasından da bağırdı.
"Nocturne yoluna adım atmak yok. Anlaşıldı mı?"
Harry, Ron ve Hermione dolambaçlı parke taşı döşeli yolda yürümeye başladılar. Harry'nin cebindeki kesede neşeyle şangırdayan altın, gümüş ve bronzlar ille de harcanmak istiyordu. O da çilekli ve fıstıklı 3 tane kocaman dondurma aldı. Sevinçle yalıya yalıya dolaşmaya koyuldular. Bir yandan da dükkanların baştan çıkarıcı vitrinlerine bakıyorlardı. Ron, kaliteli Quidditch malzemeleri dükkanının vitrinindeki bir tam takım Chadley Cannon giysisine özlemle gözlerini dikti. Derken Hermione onları mürekkep ve parşömen kağıt almak üzere bitişiğine sürükledi. Gamble ve Japes büyücülük şakaları mağazasında Fred, George ve Lee Jordan'la karşılaştılar. Dr. Filibuster'ın meşhur ıslak başlamalı, ısısız maytaplarından stok yapmakla meşguldüler. Kırık asalar, titrek pirinç teraziler ve iksir lekeli eski cübbelerle dolu minicik bir elden düşme dükkanında da Percy'yi buldular. Güç sahibi olan Sınıf Başkanları adlı küçük ve son derece sıkıcı bir kitabın derin derin okumaya başlamıştı. Ron, kitabın arka kapağından yüksek sesle okudu.
Hogwarts Sınıf Başkanları ve daha sonraki meslek hayatları üzerine bir çalışma. Büyüleyici ha? Git şuradan,
diye tersledi Percy. Percy kendi haline bırakıp giderlerken Ron, Harry ile Hermione'ye alçak sesle
"Tabii, çok hırslı," dedi. Percy her şeyi önceden planlamış durumda. Sihir bakanı olmak istiyor.
Bir saat sonra Flourish ve Bloats'a gittiler. Anlaşılan kitapçıya tek giden onlar değildi. Dükkana yaklaştıklarında şaşkınlık içinde kapının dışında büyük bir kalabalığın içeri girmek için itiştiğini gördüler. Bunun nedeni de üst vitrine boydan boya asılmış bir pankartla ilan ediliyordu zaten. Gilderoy Lockhart, bugün 12:30-16:30 arasında öz yaşam öyküsü sihirli beni imzalayacak. Hermione,
onunla sahiden tanışabileceğiz demek, diye çığlık attı. Yani listedeki kitapların neredeyse hepsini yazmış.
Kalabalık daha çok Mrs. Weasley'nin yaşına yakın cadılardan oluşmuşa benziyordu. Canından bezmişe benzeyen bir büyücü kapıda durmuş,
"Sakin olalım hanımlar," diyordu. "Lütfen itmeyin. Kitaplara dikkat edin lütfen."
Harry, Ron ve Hermione itişe kakışa içeri girdiler. Büyük bir kuyruk Gilderoy Lockhart'ın oturmuş kitaplarını izlediği dükkanın arka bölümüne kadar uzanıyordu. Her biri ölüm perisini kovalamaktan birer tane kapıp sıraya, Weasley'lerin geri kalanının Mr. ve Mrs. Granger'la birlikte durduğu noktaya sokuldular.
"Hah, buradasınız, iyi," dedi Mrs. Weasley.
Soluk soluğa kalmış gibiydi. Boyuna saçını düzeltiyordu.
"Bir dakika sonra onu görebileceğiz."
Gilderoy Lockhart yavaş yavaş göründü. Kendi yüzünün büyük resmiyle çevrili bir masaya oturmuştu. Resimlerin hepsi göz kırpıyor ve göz kamaştıracak kadar beyaz dişlerini kalabalığa gösteriyordu. Gerçek Lockhart ise gözlerinin rengine tamı tamına uyan unutma beni mavisi giysilere bürünmüştü. Ucu sivri büyücü şapkası dalgalı saçlarına şık bir açıyla oturtulmuştu. Kısa boylu, öfkesi burnunda bir adam dans edercesine koşuşturup her kör edici çakışıyla birlikte mor dumanlar çıkartan büyük siyah bir fotoğraf makinesiyle fotoğraf çekiyordu. Daha iyi bir görüntü için geriye çekilirken Ron'a
"Çekil yolumdan!"
diye hırladı.
"Bu resimler gelecek postası için."
Fotoğrafçının üzerine bastığı ayağını ovan Ron,
"Aman ne önemli," dedi.
Gilderoy Lockhart onu duydu. Başını kaldırıp baktı. Ron'u gördü. Sonra da Harry'i gördü. Baka kaldı. Derken ayağı fırladı ve resmen aykırdı.
"Bu Harry Potter olamaz, değil mi?"
Kalabalık ikiye ayrılarak heyecanla fısıldaşmaya koyuldu. Lockhart ileri atlayıp Harry'nin kolundan yakaladı ve onu öne doğru çekti. İnsanlar alkışlamaya başladılar. Lockhart, deliler gibi makinesinin düğmesine basıp Weasley'leri kalın bir dumana boğan fotoğrafçı çeksin diye onun elini sıkarken Harry'nin yüzü alev alev yanıyordu.
"Şöyle güzel, büyük bir tebessüm Harry,"
dedi Lockhart, kendi pırıl pırıl dişlerinin arasından.
"Sen ve ben birlikte birinci sayfayı hak ediyoruz."
Sonunda elini bıraktığında Harry neredeyse parmaklarını hissedemez hale gelmişti. Gene Weasley'lerin yanına sokulmaya çalıştı ama Lockhart kolunu omzuna asmış ve onu yanına sıkıca kenetlemişti. Susmaları için elini sallayarak
"Hanımlar beyler,"
dedi yüksek sesle.
"Ne kadar olağanüstü bir an bu. Bir süredir yapmaktan kaçındığım küçük bir duyuruyu nihayet yapmam için en uygun an. Genç Harry Flourish ve Blotsa bugün girdiğinde sadece benim öz yaşam öykümü almak istiyordu. Ki ona hemen şimdi memnuniyetle parasız bir tane vereceğim.
Kalabalık gene alkışladı.
Ve hiçbir fikri yoktu,
diye devam etti Lockhart. Harry'i biraz sarsaladı. Oğlanın gözlüğü sarsılıp burnunun ucuna düştü.
Evet, çok geçmeden benim öz yaşam öyküm sihirli benden çok, çok daha fazlasını elde edeceği konusunda hiçbir fikri yoktu. Aslında o ve okul arkadaşları gerçek sihirli bene sahip olacaklar. Evet hanımlar beyler, bu Eylül'de Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu'nda karanlık sanatlara karşı savunma hocalığı görevini üstleneceğimi size bildirmekle büyük zevk ve gurur duyuyorum.
Kalabalık bağırdı ve alkışladı. Harry'e de Gilderoy Lockhart'ın bütün eserleri sunuldu. Ağırlıkları altında birazcık sendeleyerek sahne ışıklarından kurtulup odanın kenarına varmayı başardı. Ginny orada yeni kazanının yanında duruyordu. Harry ona "Bunlar senin olsun," diye mırıldandı kitapları kazana yuvarlayarak. "Ben kendimkileri satın alırım." Harry'nin tanımakta hiç güçlük çekmediği bir ses
"Bahse girerim ki buna bayıldın, değil mi Potter?"
diye sordu. Doğruldu ve kendini yüzünde her zamanki alaycı gülüşü tanıyan Draco Malfoy'la yüz yüze buldu.
"Meşhur Harry Potter,"
dedi Malfoy.
"Birinci sayfaya geçmeden bir kitapçıya bile giremiyor."
Ginny, "Onu rahat bırak," dedi. "Bütün bunları istemedi ki." Harry'nin önünde ilk defa konuşmuştu. Malfoy'a ters ters baktı.
"Potter, bir kız arkadaşın olmuş,"
dedi Malfoy ağzını yaya yaya. Ron ve Hermione, her ikisi de Lockhart kitapları yığınlarını sıkı sıkıya tutmuş halde boğuşa boğuşa yanlarına gelirken Ginny kıpkırmızı kesildi.
"Sensin ha?"
dedi Ron. Malfoy'a sanki ayakkabısının tabanındaki nahoş bir şeymiş gibi bakıyordu.
"Harry'i burada gördüğüne şaşırdın, ha?" "Seni bir kitapçıda gördüğüme şaşırdığım kadar değil Weasley. Herhalde annenle baban bunların parasını ödemek için bir ay aç kalmıştır."
Ron, Ginny kadar kızardı. Kitapları kazana bırakıp Malfoy'a doğru hamle etti. Ama Harry ile Hermione arkadan onun ceketini yakaladılar.
"Ron!"
dedi Mr. Weasley. Fred ve George'la birlikte kalabalıkla mücadele ederek gelmişti.
"Ne yapıyorsun? Burası çıldırmış. Hadi dışarı çıkalım." "Bak hele sen, Arthur Weasley."
Mr. Malfoy'du. Elini Draco'nun omzuna koymuş, tıpkı onun gibi alayla gülüyordu. Mr. Weasley başıyla soğuk bir selam vererek
"Lucius,"
dedi.
"Bakanlıkta çok meşgulmüşsün diye duydum,"
dedi Mr. Malfoy.
"Bütün bu baskınlar, umarım sana fazla mesai ödüyorlardır."
Ginny'nin kazanına uzanarak oradaki parıl parıl Lockhart kitaplarının arasından yeni başlayanlar için biçim değiştirme rehberinin çok eski, çok yıpranmış bir baskısını çıkardı.
"Besbelli ki ödemiyorlar. Yazıklar olsun. Sana iyi para vermiyorlarsa büyücü adına leke sürmenin ne yararı var?"
Mr. Weasley, Ron ve Ginny'den daha da fazla kızardı.
"Büyücü adına neyin leke süreceği konusunda çok farklı fikirlerimiz var Malfoy."
Mr. Malfoy, soluk renkli gözleriyle onları kaygıyla izleyen Mr. ve Mrs. Granger'ı süzerek
"Anlaşılıyor,"
dedi.
"Kimlerle dolaşıyorsun Weasley? Oysa ben senin ailenin daha alçalamayacağını düşünüyordum."
Ginny'nin kazanı havada uçarken madeni bir gümbürtü duyuldu. Mr. Weasley kendini Mr. Malfoy'un üstüne atmış, onu bir kitap rafının üstüne geriye savurmuştu. Onlarca ağır büyük kitabı gümbür gümbür hepsinin başına indi. Fred ve George
"İşini bitir baba!"
diye bağırdılar. Mrs. Weasley avaz avaz "Hayır Arthur, hayır!" diye haykırıyordu. Kalabalık geriye doğru kaçıştı. Sonuçta daha da fazla raf devirdiler. Mağaza görevlisi
"Beyler lütfen, lütfen!"
diye bağırdı. Sonra daha da yüksek sesle bağırdı.
"Ayrılın! Hadi beyler ayrılın!"
Hagrid bir kitap denizi arasından onlara doğru kararlı bir şekilde geliyordu.
Bir anda Mr. Weasley ve Mr. Malfoy'u çekip ayırdı. Mr. Weasley'nin dudağı kesilmişti. Mr. Malfoy da gözüne bir zehirli mantarlar ansiklopedisi yemişti. Ginny'nin eski biçim değiştirme kitabını hala elinde tutuyordu. Gözleri kötülükle ışıldayarak kitabı kıza fırlattı.
Al kız, kitabını al. Babanın sana verebileceğinin en iyisi bu.
Kendini Hagrid'in kıskacından kurtararak Draco'ya işaret etti ve dükkandan hızla çıkıp gitti. Hagrid giysilerini düzeltirken Mr. Weasley'i neredeyse havaya kaldırarak
"Onu aldırmamalıydın Arthur,"
dedi.
"Kokuşmuş onlar, bütün aile. Herkes bilir bunu. Hiçbir Malfoy'un söylediğini dinlemeye değmez. Kötü kan, mesele bu. Hadi yürü, çıkalım buradan."
Görevli sanki onlara gitmesini engellemek istermiş gibi görünüyordu. Ama boyu Hagrid'in beline bile gelmiyordu. O da bir şey yapmamanın kendisi için hayırlı olacağını düşündü herhalde. Aceleyle sokağa çıktılar. Granger'lar korkudan titriyordu. Mrs. Weasley ise çileden çıkmıştı.
"Çocuklarına çok iyi örnek oluyorsun doğrusu. Çok. Halkın içinde kavga etmek. Gilderoy Lockhart ne düşünmüş olmalı kim bilir."
"Memnun oldu," dedi Fred. "Biz çıkarken ne sorduğunu duymadın mı? Gelecek postasında çalışan o adama kavgayı da yazısının içine sokabilir mi diye soruyordu. Hepsi tanıtıma girermiş."
Ama Leaky Cauldron'da şömine başına geri döndüklerinde hızı kesilmiş bir gruptular. Harry, Weasley'ler ve aldıkları her şey kovuğa, uçuş tozu kullanarak gidecekti. Meyhaneden öbür yandaki Muggle sokağına gitmek için ayrılan Granger'larla vedalaştılar. Mr. Weasley tam onlara otobüs duraklarının nasıl kullanıldığını sormaya başlamıştı ki Mrs. Weasley'nin yüzündeki bakışı görünce hemen sustu. Harry, uçuş tozu kullanmadan önce gözlüğünü çıkarıp sağ salim cebine koydu. Bu onun en sevdiği seyahat şekli değildi. Orası kesindi.